Merhaba herkese. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Ben psikiyatri uzmanı Cengiz Arca. 10 senedir psikiyatri alanında çalışıyorum ve son 6 yıldır DHB üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Bugünkü podcast'imizde DHB'nin kökenlerine dair oldukça ilginç bir tartışmayı ele alacağız. Bir tarafta Gabor Mate, diğer tarafta Russell Barkley. İkisinin de birbirine zıt görüşleri var. Bu iki uzman DHB'nin nedenleri konusunda tamamen farklı bakış açılarına sahipler. Doktor Gabor Mate çocukluk travmalarının DHB'nin ana nedeni olduğunu öne sürerken Dr. Russell Barkley bu bozukluğun genetik kökenli olduğunu savunuyor. Bu yüzden bu iki araştırmacının yaklaşımlarını objektif bir şekilde karşılaştırmaya çalışacağım. İlk olarak Gabor Mate'nin perspektifinden bakalım. Ama onun öncesinde size biraz Gabor Mate'den bahsedeyim. Dr. Gabor Mate 1977 yılında British Columbia Üniversitesi'nde aile hekimliği diplomasını almış ve uzun yıllar Vancouver'da özel bir muayenehanede çalışıyor. Mate bir aile hekimi uzmanı olmasına rağmen daha çok bağımlılık, stres ve travma üzerine yazdığı kitaplarla tanınan bir doktor ve yazar. Özellikle DHB'yi ele aldığı Scattered Minds, Türkçe'ye dağınık zihinler olarak çevrildi, büyük ilgi gördü ve travma odaklı yaklaşımıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Gabor Mate'ye göre DHB'nin ana nedeni çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar ve olumsuz deneyimlerden kaynaklanır. Bu olaylar ebeveyn çocuk ilişkilerindeki stres ve ihmal gibi faktörleri içerir. Mate travmanın genetikten çok daha büyük bir etkiye sahip olduğunu savunur. Hatta daha da ileri gider, son zamanların popüler konularından bir tanesi, biraz aile diziliminin de etkisiyle herhalde, travmanın nesiller arası aktarılabileceğini, yani ebeveynlerin yaşadığı travmaların çocuklarına geçtiğini de iddia eder. Gabor Mate, travmanın DHB'yi tetiklediğini nasıl açıklar? Yani travmayla DHB arasındaki ilişkiyi nasıl kurar? Erken çocukluk döneminde yaşanan travmalar, beynin gelişimini etkileyerek dikkat ve dürtü kontrolünden sorumlu bölgelerde bozulmalara yol açar. Bu etkiler ön beyin dediğimiz prefrontal korteks ve dopamin sistemi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurur. Bu yüzden travma, DHB'de dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi belirtileri tetikleyebilir. Fakat Gabor Mate'ye yöneltilen eleştirilerden biri travma tanımının genişliği. Küçük bir hakaret bile travma olarak kabul edilebilirken ciddi fiziksel ya da duygusal istismar da bu tanımın içine dahil ediliyor. Gabor Mate'nin bu esnek travma tanımı onun hakkındaki eleştirilerin odak noktası. Gabor Mate görüşlerini popüler platformlarda sıkça dile getiriyor. Örneğin Joe Rogan'ın podcast'ı The Joe Rogan Experience'da bu düşüncelerini paylaştı. Ve yine Norveç Travma Enstitüsü'ndeki konuşmalarında da travma DHB bağlantısına vurgu yaptı. Türkçe'ye dağınık zihinler olarak çevrildiğinden bahsettiğim kitabı DHB'nin genetik olmadığını, toplumsal ve bireysel travmaların bir sonucu olduğunu öne süren yaklaşımlarıyla psikoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda okuyucuya ulaştı. Birçok insan yaşadığı travmatik deneyimlerle DHB belirtileri arasında ilişkiler kurmaya başladı. Son zamanlarda travma literatürünün biraz genişlemesi de bunda etkili oldu. Ama DHB'nin bu konuya dahil edilmesi özellikle Gabor Mate'nin biraz bu kitabı sayesinde oldu. Bu kitap ilginç bir kitap. Birazdan onunla da ilgili detaylardan bahsedeceğim ama şimdi gelin bir Russell Barkley'e bakalım. Dr. Russell Barkley Amerika'da saygın bir araştırmacı. Yazdığı makaleler son derece yüksek endeksli dergilerde basılıyor. Kendisi bir nöropsikolog. Genellikle psikiyatri kliniklerinde çalışan, saygın psikiyatri kliniklerinde çalışan bir nöropsikolog. Çeşitli derneklerde başkanlık yapmış ve ADHD konusunda otorite kabul edilen isimlerden birisi. Bir DHB teorisyeni, yani DHB'yi tanımlamanın ötesine geçen ve DHB neden olur sorusuna cevap arayan insanlardan bir tanesi. Barkley, DHB'yi bir nörogelişimsel bozukluk olarak tanımlar ve bu bozukluğun büyük ölçüde genetik olduğunu savunur. Ona göre çevresel faktörler sınırlı bir etkiye sahiptir ve asıl neden beyindeki biyolojik yapıların bozulmasıdır. Bu yüzden DHB'nin kaynağı genetik miras ve beynin işleyişindeki nörolojik bozukluklardır. Barkley'in görüşlerini destekleyen bilimsel çalışmalar oldukça güçlüdür. Örneğin Moleküler Psychiatry dergisinde yayımlanan büyük bir araştırma DHB'nin genetik yapısını detaylı bir şekilde inceler. Bu dergi psikiyatri alanında son derece saygın ve yüksek bir etki faktörüne sahip bir dergidir. Bu araştırma Dr. Steve Farvan ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Yine bu ekipte dünya çapında DHB üzerine en çok çalışması bulunan ekiplerden bir tanesi Sunny Upstate Medical University'de bu çalışmaları sürdürüyorlar. Bu araştırmanın bulgularına göre DHB'nin kalıtımsallık oranı %74. Russell Barkley de zaten bu çalışmaya özellikle referans veriyor ve belirtilerdeki farklılıkların da büyük ölçüde genetik faktörlere dayandığını söylüyor. Bu sonuçlar DHB'nin genetik temelli bir bozukluk olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Russell Barkley, Gabor Mate'nin travmaya dayalı açıklamalarını bu bilimsel verilerle çürütmeye çalışıyor. Barkley'e göre travma DHB'nin bir nedeni değil, DHB'li bireylerin bu tür travmatik olaylara daha fazla maruz kalmasına yol açan bir sonuçtur. Yani DHB'li bireyler dikkat ve dürtü kontrolündeki zorluklar nedeniyle riskli durumlara daha fazla açık olabilir. Ancak travma bu bozukluğun sebebi değildir. Gabor Mate ve Russell Barkley DHB'nin kökenlerine dair oldukça farklı bakış açılarına sahip. Mate DHB'nin temel nedenini çocukluk travmalarında ve çevresel faktörlerde ararken Russell Barkley bu bozukluğun genetik kökenleri olduğunu savunuyor. Gabor Mate DHB'nin travmatik çocukluk deneyimlerinin bir sonucu olduğunu öne sürdü diye söyledim. Çok da ilginç bir anekdot anlatıyor kendi kitabında. Kendisi bir yakınının DHB ile ilgili süreciyle beraber kendiyle de ilgili araştırmalara başlıyor ve kendisinde DHB olduğunu görüyor. Hatta self medikasyon yapıyor. Yani kendi başına Ritalin kullanmaya başlıyor. Bundan fayda görüyor. Bunu da böyle biraz hani hoş olmayan bir deneyim olarak anlatıyor. Kendine depresif yaptığından bahsediyor. Bir de kendi kendine başlaması da ilginç tabii. Sonra şöyle bir karar alıyor. Hani çocuklarında da bazı şeyleri gözlemliyor ama ben tanı koymayacağım. Onları bir kliniğe götüreceğim. Objektif bir şekilde değerlendirilsin diye. Kendi 3 çocuğu da DHB tanısı alıyor. Ve yani düşünsenize hem kendisi hem 3 çocuğu da DHB tanısı alıyor. Hatta çocuklarından biri ilaç kullanıyor. Fayda da görüyor. Ama ilginç bir şekilde DHB'nin genetik olmadığını söylüyor. Zaten kendi kitabında da bu çelişkiden bahsediyor. Yani söylediklerim tuhaf gelebilir. Ben ve 3 çocuğum DHB'yiz. Ama yine de bunun genetik olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunun arkasında daha psikososyal faktörler, daha kültürel şeyler var. Bu şekilde anlatıyor. Dr. Russell Barkley de özellikle bu tartışmayı biraz da alevlendiren o. Aslında Gabor Mate'nin Russell Barkley'den haberi var mı ondan bile emin değilim. Vardır muhakkak tabii ki. İkisi de çok saygın araştırmacılar ama Dr. Russell Barkley Gabor Mate'nin bu büyüyen etkisinden biraz rahatsız. Ben onun yazdığı yazılarından, konuşmalarından öyle hissediyorum. Özellikle çok geniş kitlelere ulaştığı için Joe Rogan podcast ile beraber ya da başka yerlerde yaptığı konuşmalarla bu travmaya dayalı anlatıyı, DHB'nin genetik kökenli olmadığına dair bu söyleminin çok fazla insana ulaştığını ama bunun da bilimsel bir arka planı olmadığını söylüyor. Bu yüzden de Dr. Russell Barkley bir miktar rahatsız. Ona göre DHB genetik kökenlidir. Yani %80 çalışmalarda öyle çıkıyor. Kendisi yürütücü işlevlerdeki bozulmanın DHB'ye yol açtığını yine söyleyen bir kişi. Bunu da yine altında genetik sebepler olduğunu ileri sürüyor. Ve açık açık da söylüyor. Çevresel faktörlerin etkisi vardır ama bu etki oldukça sınırlıdır. Ve genetik mirasın bu bozukluğun ana sebebi olduğunu söylüyor. Yani bir insanı sonradan bazı şeylerle DHB yapamazsınız diyor. Yani örneğin çok televizyon izlettiniz, çok TikTok izlettiniz, sürekli dikkatini dağıtacak bir şeyler yaptınız. Bu kişide eğer DHB genetiği yoksa siz bu kişiyi DHB yapamazsınız diyor. Evet, podcast'te Gabor Mate'nin kendi ailesine ve çocuklarına DHB teşhisi konmasından ancak onun bu durumu bir genetik bozukluk olarak da görmediği çelişkisinden bahsettim. Gabor Mate kendi hayatında da DHB'yi genetik bir hastalık olarak görmüyor ve çevresel psikolojik faktörlerin bir sonucu olarak ele alıyor. Bu yüzden Mate'nin travma odaklı açıklamaları ve tedavi yaklaşımları DHB'yi bireyin yaşam çevresinde yaşanan olaylarla ilişkilendiriyor. Russell Barkley daha çok genetikle ve biyolojik bir arka planla ilişkilendiriyor ve bunu bilimsel verilerle de güçlendiriyor. O yüzden de ilaçlarla yapılan tedavileri daha fazla destekliyor. Çünkü biyolojik bir şey varsa bunu ilaçla düzeltebiliriz diye. Yine bilişsel ve davranış terapilerin de fayda edebileceğini söylüyor elbette. Ama Gabor Mate'nin o travma yaklaşımı, psikososyal yaklaşımı tedaviyle de ilgili süreçlerde aslında onun bakışını bize gösteriyor. İlaçları çok fazla dillendirmiyor. Kendisi ilaç kullanmış olmasına rağmen ya da kendi çocuğu. Şöyle söylüyor, biz kullandık bıraktık şimdi başka yerlerden ilerliyoruz. Russell Barkley diyor ki yani bunun ispatı burada, genetik sebebi burada, biyolojik arka planı burada. O yüzden ilaç kullanılabilir ve tabii ki bunun yanında yine bilimsel kanıtlara dayalı şekilde bazı psikoterapi protokolleri de eklenebilir. Benim anladığım Russell Barkley Gabor Mate'ye biraz bilenmiş. Çünkü Gabor Mate gerçekten çok fazla insana ulaştı. Son 5-6 senede özellikle DHB literatürünün de büyüdüğü bu günlerde Gabor Mate'nin çok fazla bilimsel olmayan, biraz daha hissiyat, biraz daha öznel deneyime dayanan bu teorisini aslında biraz bilimsel olmaktan uzak görüyor. Yine ilginç şeylerden bir tanesi Gabor Mate hekim kökenli aslında. Bir anlamda daha biyoloji kökenli bir eğitim almış olabilir. Russell Barkley de psikolojik kökenli. Hani o da daha böyle psikososyal bir eğitim almış olabilir diye düşünüyorum. Ama herhalde ikisinin de işte Kuzey Amerika'daki bu eğitimleri Türkiye'ye benzemiyor. Türkiye'de hekimler gerçekten daha biyolojik yaklaşımları desteklerken psikolojik kökenli insanlar daha psikososyal yaklaşımları destekliyor. Ama burada hekim olan Gabor Mate daha psikososyal, nöropsikolog olan Russell Barkley daha genetik ve biyolojik tarafta. Bu da aslında Kuzey Amerika ülkelerinde olayın nasıl farklılaştığını bize çok iyi gösteren örneklerden bir tanesi. Peki kendi fikrimi de belirteyim. Russell Barkley'in görüşüne daha yakınım işin aslı. Çünkü benim okuduğum çalışmalarda DEB'nin genetik temeli çok ciddi bir şekilde vurgulanıyor. Evet, DEB'li bireyler her zaman geçmişlerine baktıklarında travmatik deneyimler, kötü muameleler, akran zorbalığı, ebeveynlerinin suistimali gibi şeyler göreceklerdir. Burada nedensellik kurmak çok zor. Çünkü sahiden DEB'li birisi olmak, yani dürtüsel olmak, hiperaktif olmak, dikkatinizin dağınık olması sizi her zaman ne yazık ki travmaya, kötü muameleye, akran zorbalığına açık bir hale getiriyor. Evet, bunların varlığı belirtileri kötüleştiriyor olabilir ama bunların tek başına varlığı belirtileri ortaya çıkarıyor mu, bundan emin değilim. Yani elbette çok ağır travmatik deneyimler olumsuz ruhsal sonuçlara yol açar ama bu DHB mi olur, başka şeyler mi olur, ondan çok emin değilim. Gabor Mate'nin tabii ki söylediği şeylerin belki de daha fazla araştırılması gerekiyor. Onların üzerine daha fazla çalışma yapmak gerekiyor ama kendisi çok güçlü bir yazar. Çok güzel ifade ediyor kendisini. Kendi hikayeleri, çevresindeki hikayeleri çok güzel anlatıyor ve çok fazla insana da ulaşıyor. Bu işler biraz da böyle. Yani ne düşündüğün ya da nasıl çalıştığın, bilimsel olarak neler bildiğin değil, kendini nasıl anlattığın da oldukça önemli. Galiba Russell Barkley, Gabor Mate'nin bu yönüne de biraz sitemkar bir şekilde eleştiriler sunuyor. Podcast'in sonuna geldik. Sizlere bir duyuru yapacağım. Umarım ilginizi çeker. Yazmak atölyesinde bir süredir atölyeler yapıyorum. Burası benim için çok kıymetli bir yer. Pek çok yazarın, edebiyatçının, üreten insanların, düşünen insanların olduğu bir yer. Burada olmaktan son derece memnunum. Ve burada bazı atölyeler yapıyorum. Bunlardan bir tanesi narsisizmin anatomisi, benlik, güç ve ilişki dinamikleri ile ilgili. Narsizmi hem politik yönden, hem sosyolojik yönden, hem psikanalitik yönden ele aldığım, benim de heyecanla çalıştığım bir atölye çalışması olacak. Son zamanlarda yüz yüze etkileşimli etkinlikler yapabiliyorum. Böyle fırsatlara sahip olabiliyorum, alıyorum ama böyle küçük gruplarla çalışmak çok fazla bu şansa sahip olamıyorum açıkçası. Burada yazmak atölyesi bana bu fırsatı sunuyor ve sizlerle orada görüşmeyi çok isterim. Eğer ilginizi çekerse, hani hem böyle sosyolojik, hem politik, hem de psikanalitik taraflarıyla tartışacağımız bir narsisizmin anatomisi olacak. Elbette yine ilişkiler, romantik ilişkiler, narsistik kişilik bozukluğu gibi pek çok şeyi de gündeme alacağım. Linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Umarım orada görüşürüz. Gelmenizi çok isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.